Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, sesimizi sizlerle buluşturan teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim, Türkiye gündemini uzun zamandır meşgul eden konulardan biri olan Heybeliada Ruhban Okulu Fener Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiası ve Fener Patrikhanesi'nin bu okulu bütün Ortodoks Hristiyanlar için uluslararası teoloji okulu olarak faaliyete geçirmek istemesinin altında yatan esas nedenlerle birlikte Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Ruhban Okulu'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sorunken ABD ve Avrupa Birliği'nin dahil olmasının sebeplerini konuşacağız. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Topeti öğretim görevlisi Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran hocamız. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar.
Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamız da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz sayınız.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Kıymetli hocam, Mavi Vatan'da geçen hafta yaşadığımız gelişmelerle başlayalım. Buyurunuz, hangi başlıkları takip ettik?
Şimdi geçen hafta öncelikle Yunanistan'da bir gelişme var. Güney Kıbrıs Rum kesiminin yeni seçilen lideri Hristo Dudulis resmi ziyaretini Atina'ya yaptı. Bu adettendir yani. Zaten Miçotakis'te ya da Yunan Başbakanı da seçildiği zaman ilk Kıbrıs'a giderler. Bizde de aynıdır.
Evet.
Bu şekilde. Şimdi bu ziyaret sırasında Miçotakis'in verdiği mesajlar var. Önce işte gene bu deprem vesaire nedeniyle Türkiye'de olan gerginliğin azaltmayı hedefledikleri vesaire söylüyor. Ancak sonrasında gene hiç hoşumuza gitmeyecek olan ifadesi var. Ne diyor orada? Uluslararası yasal düzen 21. yüzyılda Kıbrıs'ta işgal ordusunun bulunmasının, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki kol ordusunu kastediyor. Halbuki o oradaki sivil halkın can güvenliği için bulunuyor. Bulunmasını ve geçmişte kalmış garantörlük sistemlerine müsamaha gösteremez. Geçmişte kalmış garantörlük dediği, Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'da kurulduğu zaman Zürih ve Londra anlaşmaları var. Orada garantörlük anlaşmaları var. Üç ülkenin, yani Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğü. Zaten buna dayanaraktan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı oradaki Türklerin can güvenliği nedeniyle icra edilmişti. Şimdi Miçotakis diyor ki bunlar geçmişte kaldı artık. Geçiniz diyor. Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu federe çözüm şartında ısrarcı olduklarını söylüyor. Hiç şey yok. Aslında bunu söylüyorlar ama hiçbir şekilde buna yaklaşmıyorlar. Ama bana göre Türkiye Cumhuriyeti bu işi geride bıraktı. Daha önce biliyorsunuz, burada da sevgili dinleyiciler hatırlayacaklardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Ankara Büyükelçilerinden Ahmet Bey'i de dinlemiştik burada. Onun da söylediği gibi artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyanların yaygınlaştırmanın dışında bir formül kalmadı. Onu görüyoruz ama Yunanistan işte böyle Miçotakis buna devam ettiriyor. Bu uzun sürebilir. Sadece burada yine daha önceden söylemiştim. Türk-Yunan ilişkilerinde elbette ki ilişkilerin düzelmesi bizlerin de hoşuna gider. Ama onların kesinlikle kendi çıkarları olarak gördükleri ya da milli çıkarları gibi gördükleri hususlarda bir santim bile oynamadıklarını biz defalarca gördük demiştim. Burada da aynı zihniyeti görebiliyoruz. Bir diğeri, Yunanistan Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Çok az ülkenin eriştiği bir aşamaya geldiler. Türk savunma sanayi son yıllarda Türkiye'nin yüz akı olmaya devam ediyor. Burada da zaman zaman konuşmuştuk biliyorsunuz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya üzerinden bir yayın yapıyor. Bu da milli muharip uçağımızla ilgili. 18 Mart günü. 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik diyor. Ve uçağımızı bugün pistin başında diyor. Artık şeylere başlamış. Ne diyelim onlara? Uçuş provalarına başlamış. CNN Yunanistan hemen bu işi üzerine atlıyor. Milli muharip uçağın Atina'yı endişelendirmesi gereken bir gelişme olduğunu belirtiyor. Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Ülke her şeye rağmen savaş uçağı prototip yapmayı ve onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı ifadelerini kullanıyor. Yunanistan'da 2020'de DHKPC operasyonunda tutuklanan bir diğer ise 11 kişi serbest bırakıldı şeklinde. Orada biliyorsunuz Lavrion kampı var Larisa yakınlarında. Türkiye bunu zaman zaman gündeme getirir. Bu Lavrion kampı 1980'li yıllarda da vardı. O zaman 90'lı yıllarda da PKK terör örgütünün Avrupa'daki en önemli eğitim yerlerinden biriydi. Hatta bu bir zamanlar ormanların kundaklanması vardı. Birinci derecede buradan eğitim alıyorlar denirdi. Onu söylüyoruz. DHKPC'li, PKK'lı ne varsa orada Türkiye karşıtı grupların Yunanlar tarafından adeta beslendiği, korunduğu, bir bakıma yönetiminin kendilerine bırakıldığı bir yer burası. Ondan bahsediyor. Az önce bir daha gelmek istiyorum. Milli Muharip Uçak olayına biraz değinmek istiyorum. 18 Mart dedi. 18 Mart'ta gene Mavi Vatan'la ilgili geçen haftaki bir diğer gelişmeydi. Belki kıymetli dinleyicilerden dinlememiş olanlar var. Şu andaki konuğumuz Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran'la birlikte biz geçen cumartesi günü yani 18 Mart akşamı gene burada İpek Hanım'la birlikte 18 Mart gününün Çanakkale ruhunun hatırlanması için gene bir saat bir arada sizlerle birlikte olmuştuk. Bu vesileyle tekrardan şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Efendim bir başka olay Rus uçaklarının Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir istihbarat insansız hava aracının düşmesine sebep olması var. Bayağı geçen hafta içerisinde bu çalkalandı. Olay nedir? Amerika'ya ait MQ-9 modeli bir insansız hava aracı Romanya'dan kalkıyor ve Karadeniz'in doğusundan batısına doğru Kırım'ın güneyinde belirli bir irtifada, yükseklikte keşif gözetleme yahut da istihbarat faaliyetlerinde bulunuyor. Bu Rusya tarafından fark edilmiş ve iki Rus uçağı bunu izlemeye alıyor. Hatta üzerinden geçiyor, üzerine yakıt püskürtüyor vesaire onun düşmesi için. Bu tip şeyler var. Ancak anladığımız kadarıyla daha sonradan Amerikalılar diyor ki uçağın irtifa kaybetmesi üzerine insansız hava aracının Rusların ellerine geçebileceği düşüncesiyle iki şey yaptık diyor. Üzerindeki istihbaratı esas bilgileri sildik. Bir de uçağı düşürdük diyor. Düşürdükleri yerde Ukrayna sularının hizasında ama deniz yetki alanlarında 1500 metre derinlikteymiş. Şimdi bu Rusların eline geçmesin diye bir telaşları var. Evet. Bu olay üzerine acaba Rusya ile Amerika karşı karşıya mı geliyor diyerekten bir telaş oldu. Aslında yok. İki taraf da bundan özellikle kaçındılar. Onu söyleyeyim. Yani karşılıklı serzenişin ötesinde şikayette bulundular ama hiçbir şekilde bunun devamında bir çatışma oldu vesaire devamı gelir şeklinde bir ifade yok. Ama basın son zamanlarda kutuplaşmanın artması sebebiyle özellikle böyle olayları daha çok köpürtmeyi seviyorlar. Onu söyleyebiliriz. Ve başka bu üstelik insansız hava aracının Karadeniz'de uçması Amerika tarafından ilk değildi. Daha önceden de vardı. Bu devam ediyor ama sanıyorum devamında Rusya eğer fiilen düşürürse yani bir füzeyle şununla bununla düşürürse o zaman belki biraz daha tırmanabilir. Rusya tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasını kabul etti. Aslında Ukrayna 120 gün uzatılsın diyordu. 18 Mart'ta biliyorsunuz süresi dolmuştu. Bu süresi dolduğunda eğer itiraz eden olmasa bir 4 ay daha uzayacaktı. Ancak Rusya 60 gün uzatıyoruz dedi. Gerekçe olarak da onların bekledikleri şeyler var. Yani buradan sadece Ukrayna'ya ait olan tahıl ihraç ediliyor. Rusya'nın beklentileri arasında kendi tahılını ihracı ama özellikle de bir gene tarım için gerekli olan Rusya'nın ürettiği gübrelerin ihracı var. Bunları edemiyor. Hatta bazıları gemilerle Avrupalı limanlarda bekliyor. Çünkü Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'nın bu ürünlerine ihraç edecek yahut da taşıyacak olan gemi firmalarına yaptırım uygularım dedi. Bu sebeple duruyor. Rusya bunların çözülmesini bekliyor ve 60 gün daha buna tahammül edeceğiz dedi. Biden, AUKUS ittifakının Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağını belirtti diyerekten bir gelişme var. Biliyorsunuz AUKUS, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya arasında 2021 yılının Eylül ayında imzalanan bir askeri ittifak anlaşması. Kime karşı? Çin'e karşı Uzak Doğu'da. Bu sebepleydi. İşte orada hatta Fransa'nın ısmarlamış olduğu nükleer takatli denizaltılar vardı. Avustralya bundan vazgeçtiğini söyledi. Bir bayağı sıkıntı oldu Fransa ile İngiltere arasında. İngiltere çünkü inşa etmeye başladı. Bu arada Amerika da bunlardan vermeye başlamış. Dolayısıyla böyle bir gelişme var. Mavi vatan dedik. Bu dünyanın her neresinde olursa olsun biliyorsunuz o ülkelerin mavi vatanı veyahut da dünyadaki bütün ulaştırma hatlarında olduğu gibi o bölgedeki ulaştırma hatlarından da Türk gemileri, ticaret gemileri geçiyor. Dolayısıyla ilgilendiren bir konu olduğu için buraya taşıdım. Ve bir başka gelişme, İran, Rusya ve Çin ortak deniz kuvvetleri tatbikatı yapıldı. Geçen hafta içerisinde 3 ülke deniz kuvvetleri Hint Okyanusu'nda 5 gün süren bir ortak tatbikat icra ettiler. Bu da o körfezdeki çıkan petrol düşündüğümüzde özellikle Amerikan üsleri de var orada. Bir şey karşılıklı nispet niteliğinde bu. Amerika Birleşik Devletleri ve Cezayir'den yola çıkan LNG gemileri Türkiye'ye ulaştı diyor. Şimdi ben Amerika'dan bize sıvılaştırılmış doğalgaz geldiğini bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Cezayir'den geldiğini biliyoruz önemli ölçüde. Bu Amerika'nın Cameron LNG terminalinde 3 Mart'ta yola çıkan gemi dün öğle saatlerinde Marmara Eylesi'ndeki terminale yanaşmış. Gemiyle ilgili ilginç husus var. 2015'te inşa edilen bu Yunanistan bayraklı geminin kapasitesi 159.800 diyor. Yunanistan'a dikkat çektim. Artık eğer Yunanistan'la bir sorunumuz varsa bence bunları artık Yunan gemilerine taşıtmamaya bakmamız lazım. Bilemiyorum yani doğal gaz olduğuna göre bu sadece özel sektör değil devleti de ilgilendiren bir şeydir. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak Kolombiya'da deniz altında 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi diyor. Kolombiya'da bir zamanlar vardı, uyuşturucu lideri Cordoba vardı. Bunlar bu uyuşturucudan vazgeçmiyor. Cordoba öldürüldü baskında vesaire. Ama şimdi denizaltıyla kokain taşıyorlar. Bu kadar ilerletmişler bu durum. Diyelim hocamla konuşacağım için yeteri kadar zaman ayıralım.
Evet. Geride bıraktığımız haftanın Mavi Vatan başlığı ile ilgili gelişmeler böyleydi. Kısa bir soluklanalım. Aranın ardından devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki beraberliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran hocamız bizlerle birlikte dedik. Bir kez daha hoş geldiniz kıymetli
teşekkür
hocam.
Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
Dünden bugüne Heybeliada Ruhban Okulu sorununu konuşacağız. Etrafındaki tartışmaları değineceğiz. Buyurunuz.
Evet.
Sayın hocamız.
Sayın hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz de Patrik olarak biliniyor. Ortodoks Kilisesi'nin baş rahiplerinin resmi ünvanı İstanbul Kilisesi Başpiskoposu. Ve yeni Roma Patriği şeklinde. Patrik kaynaklarına göre başlangıçta piskopos ve başpiskopos olarak anılanlar dahil kilisenin kurucusu sayılan Havari Andreas ile şimdiki Patrik Bartolomeo dahil olmak üzere toplam 270 tane kilisenin baş rahibi Patrik olarak görev yapmışlar dedik. Şimdi buradan itibaren konumuza girelim. Patrikhane dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Şöyle bir kabaca sizi dinleyelim.
Şöyle Lozan'daki statüsüne kadar bir değerlendirelim. Lozan'daki statüsünden sonra farklı bir değerlendirme gerekir.
Tabii buyurun.
Lozan'daki statüsüne kadar baktığımızda Patrikhane deyince benim aklıma gelen açıkçası bir fesat yuvasıdır. Bir ihanet ocağıdır. Efendim ekmeğini yediği, itibar gördüğü devletine güçlü zamanlarında sadık olan ama devletin güçsüz kaldığı dönemlerde, devletin acziyete düştüğü dönemlerde devletin düşmanlarıyla birlikte hareket eden bir kurum ve o kurumun başındaki din adamı gelir. Benim aklıma gelenlerden
çok kısa bir şey
budur.
Araya gireyim buyurun, isterseniz. Buyurun. Bu konuda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Lozan görüşmeleri sırasında bir Fransız gazetesine vermiş olduğu demeç var. Orada da aynen şöyle, çünkü Patrikhane'nin kesinlikle Türkiye'den çıkarılmasını istiyor. Şöyle bir ifadesi var. Bir fesat ve ihanet ocağı olan, ülkede ayrılık ve uyuşmazlık tohumları saçan, Hristiyan vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde uğursuzluk ve felaket simgesi olan Rum Patrikhanesi'ni artık topraklarımızda barındıramayız demiş.
Tabii.
Sizin söyledikleriniz teyitten
doğru.
Buyurun devam edin.
Devlet güçlü olduğu zamanlarda devletin yanında dururlar. Ama devlet gücünden kaybetmeye başladığı zaman ona karşı her türlü ihaneti, ona karşı onun düşmanlarıyla her türlü işbirliğini yapmaktan çekinmezler. İşte Atatürk'ün dediğini hocam albayım okudu. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesi de budur. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde bütün bu ihaneti, bütün bu fesatlıkları o dönemin subayları olarak, o dönemin yetişmiş insanlar olarak onlar yaşamışlardır. Onun için de yeni bir devlete geçerken Lozan'dan sonra bu ihanet ocağının, bu fesat ocağının Türkiye'de kalmasını, Türkiye topraklarında kalmasını istememişlerdir. Ve Osmanlı döneminde yani Lozan'a kadar olan sürede aslına bakarsanız çok kabarık bir suç dosyası vardır şeyin, Patrikhane'nin. Ne mesela? Mesela daha 1821'de Mora isyanı başladığı zaman Osmanlı Devleti'nden ayrılmak için o 1827'de bağımsızlığı getirecek. İşte onun ilk ayaklanması 1821'dir. Sonra yapılan araştırmada bir Osmanlı kurumu olan Patrikhane'nin ve onun başındaki Gregorius dediğimiz patriğin bu işi organize ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yargıladılar ve idam ettiler Gregorius'u. O 1821'den başladı bu fesatlık ve düşmanlık.
Fener'deki o kapı hala kapalı.
Kapalı. Bir, o eşdeğerde bir Türk orada idam edilecek de öyle açacağız diye de bir kendilerine göre tesellileri vardır. Bir başkası 1895'te Ermeni isyanları başladı. Bakın kendilerini doğrudan ilgilendirmez ama Ermeni isyanları sırasında bile ne diyelim ona, Fener Rum Patrikhanesi bütün kiliselere haber gönderdi. Bu Ermeni ihtilalcilerin toplantılarına kiliselerinizi açın, toplantılarınızı kiliselerinde yapsınlar, Rum kiliselerinde yapıyorlar. Ellerinde silahlar, cephanelikler varsa onları kiliselerde muhafaza edin, saklayın. Çünkü dini kurum olduğu için oralar askerler tarafından özel bir
yani
şey olmasa aranmıyor.
Ermeni kiliselerine bile baskın yapılabilir ama Rum kiliselerine yapılmaz diyerek.
Evet, bu bir de tabii dini kurum çok iyi bir istihbarat bilgisi olsa aranır ama yoksa aranmazlar. Onu ilgilendiren bir durum değil ama madem ki Türklere ve Türkiye'ye Osmanlılara karşı hemen onlarla da işbirliği yapmaktan kaçınmamışlardır. Birinci Dünya Savaşı bitti. İşgaller başladı 30 Ekim 1918'den sonra, Mondros'tan sonra. İşgaller başlar başlamaz Patrikhane ve Patrikhane'deki görevliler hemen işgalcilerle birlikte oldular. Osmanlı Devleti'nin aleyhine casusluk faaliyetlerinde bulundular. Osmanlı Devleti'nin aleyhine bilgiler topladılar. Bu bilgileri İtilaf Devletleri'nin temsilcilerine teslim ettiler. Onun dışında ne diyelim başka, arkasından milli mücadele başladı Atatürk'le arkadaşlar.
Bir gireyim gene hocam, buyurun, affedersiniz.
Buyurun.
İnsicam bozmuyorum inşallah.
Buyurun,
mesela
buyurun.
Yine aynı söylediğiniz tarihlerde, hı hı, 1919'da o işgal kuvvetlerinin gemileri İstanbul'a geldiği zaman bunlar, hı hı, çift kartal taşıyan eski Bizans bayrağında, hı hı, Fener'e asıyorlar.
Doğru.
Tamam mı? Yani biz Bizans'ı canlandıracağız demek istiyorum.
Yunan bayrağı da astılar. O şeyin, Patrikhane'nin daha doğrusu Bizans'ın sembolü olan çift başlı kartalı hemen o şeylerini astılar. Aşka onun dışında yaptıkları daha şeyler var. Türkçe eğitim mecburiydi Heybeliada Ruhban Okulu'nda. Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nda Türkçe eğitimi kaldırdılar. Milli mücadele yıllarında daha. Henüz daha Atatürk ve arkadaşları bir devleti kurtarmak için ortaya çıktı. Başarılı olabilirler. Nasıl bunu yaparsınız ama içlerindeki kin o kadar büyük ki. Onun dışında hemen daha artık Türkiye'deki Osmanlı Rum vatandaşlarının, yani Osmanlı vatandaşlarının, Rum asıllı Osmanlı vatandaşlarının Osmanlı vatandaşı sayılmadığını ilan ettiler. Patrikhane'nin bir Osmanlı kurumu olmadığını ilan ettiler.
Evet.
Onun dışında başka ne diyelim?
Yani ilk akla gelenler arasında bu var. Bir de şu son zamanlarda, hı-hı, bunlar ekümeniklik iddiasında, hı-hı, değil mi? Özellikle Soğuk Savaş sona erdikten sonra bunu daha fazla köpürtmeye başladı.
Tabii. Ama buradan ekümenikti Osmanlıca'da.
Sorular devamı var.
Ekümenikti. Buyurun.
İsterseniz bu ilk akla gelenlerdi. Bundan sonraki soruyu sorayım.
Tamam,
yine
olur.
Kalanları birlikte
tamam,
cevaplayalım.
Olur.
Şöyle ikinci sorumuzda şöyle soralım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Rum Patrikhanesi'ne hangi imtiyazları vermişti? Çok iddialı çünkü sözler var bu konuda.
Tabii şimdi şöyle. 1453'te İstanbul fethedildi. İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmet'in gittiği yerlerden bir tanesi de Patrikhanedir. Çünkü dinin hele o yıllarda toplumlar üzerinde çok büyük ve ağır bir etkisi var. O etkiyi kullanarak orada gayrimüslim vatandaşların kontrolünü sağlamak istiyor Fatih Sultan
Mehmet. Yani sadece
Mehmet.
İstanbul değil,
bütün
Balkanlarda
Ortodoks
da
olan camia.
Balkanlarda da.
Balkanların evet ağırlıklı olarak.
Yani bir stratejik düşünceyle bu. Yani sıradan bir düşünce değil.
Evet. Ve gittiği zaman görüyor ki Patrik yok. Neden? Çünkü kuşatma sırasında terk etmiş. Diyor ki Ortodokslara bir Patrik seçin. Bakın bu İstanbul'u fethetmiş. Tek hakim insan. İstese oraya birini atayabilir rahatlıkla. Sen Patrik olacaksın dese onun sözüne karşı söz söyleyecek birisi yok. Ama oldukça demokrat davranmış. Seçimimizi yapın. Seçimi yapıyorlar. Seçim yaptıktan sonra Gennadios diye bir Patrik seçiyorlar. Onu onaylamıştır. Onaylamakla kalmamıştır. Patriği onore etmek için sadrazam protokolde sadrazam seviyesinde tutmuştur. Öyle bir şey yaptı. Onun dışında ve gelen her türlü istekleri de asla kolay kolay geri çevirmedi devletin menfaatlerine olmadığı sürece. Şimdi biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet bütün dini azınlıklara çok önemli fermanlar vermiş. Bu fermanlarla da onlara bir takım imtiyazlar vermiştir. İmtiyaz nedir? Ayrıcalıktır. Bu patriğin ayrıcalığıdır. Patrikhanenin ayrıcalığıdır. Ermeniler için de öyledir. Başka ki Bosna'da da var mesela gidince üstte görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar patriğin otoritesini güçlendirmeye yönelik ayrıcalıklardır. Çünkü patrik sadece dini yönetici değildir. Patrik aynı zamanda bu imtiyazlarla hem idari hem de siyasi yönetici oluyor o toplumun. O toplumun lideri oluyor yani. Bunlar Fener Rum Patrikhanesi'nin şeyi yandı derler. Belgesi yangında kayboldu derler. Ama aşağı yukarı bütün dini gruplara verilen imtiyazlar birbirine yakın şeylerdir. Şurada birkaç notları onu okuyayım size. Bir kere Ortodoksları halkından kimse rahatsız etmeye diyor. Hiçbir şekilde bunlara dini inançlılıklarındaki farklılıklarından dolayı farklı muamele, aşağılayıcı muamele yapmayacaksınız. İkincisi efendim Patrik ve Patrikhane, hem Patrik hem Patrikhane her türlü vergide muaf olacak. Osmanlı Devleti'ne vergi vermeyecek. Böylece bir ekonomik özgürlüğü olacak. Bu da büyük bir olay. Yani bunu kendi vatandaşlarına yapmıyor ama Patrikhane'ye yapmıştır.
Patrik ve başpiskoposlar.
Tabii. Evet. Başpiskopos Patrik oluyor zaten.
Evet.
Piskopos papaz demek. Başpapaz Patrik demek. Başpapazın oturduğu yer Patrikhane. Patrikhanenin olduğu yerde Patrikhane merkez oluyor.
Evet.
Bir de metropolit var. Metropolit de bir bölgedeki diyelim İzmir bölgesi, diyelim Selanik bölgesi. Bir bölgedeki Patrik'ten sonra gelen yetkili kişi demek. Patrik adına evet. Hareket ediyor. Şimdi burada bir şey daha var. Piskoposlar vergiden muaf olunca güçleri tabii artıyor. Onun dışında hiçbir şekilde kiliseler camiye çevrilmeyecek. Dinen bu yapılabiliyor. Ayasofya yaptık biliyorsunuz. Dolayısıyla kiliseyi camiye çevirebiliyorsunuz ama Fener Rum Patrikhanesi'nin kiliselerini camiye çeviremeyeceksiniz. Neden? Sultan ferman veriyor. Bu da tanınmış çok önemli bir ayrıcalıktır. Onun dışında evlenme, boşanma, doğum, ölüm gibi kayıtların tutulmasını Patrikhane'ye bırakıyor. Patrikhane üzerinden yürütüyor onu o grup. Onun dışında başka söyleyeceğimiz Hristiyanların kendilerine göre şeyleri var. Bayramları var, dini günleri var.
Yortular
bunlar
falan.
Yortuları Paskalya var, Paskalya'sı var, Noel'i var. Bunlar da Patrikhane açık kalacak ve bunlara her türlü kolaylık o dönemde sağlanacak diyor. Ayrıca hem piskoposlara hem de metropolitlere, piskopos adına iş yapan papazlara yargı yetkisini de tanımıştır. Bunlar yani çok önemli ayrıcalıklardır. Bunu kabul etmemiz lazım.
Evet. Ve bunun karşılığında da Patrik yeni hükümdarı tanıyacak ve Türk onun uyruğu olduğunu kabul edecek.
Tabii. Evet. Çünkü Osmanlı devleti adına yönetecek kendi cemaatini.
Evet. Şimdi ben biraz
Sultan
daha açayım.
Sultan Mehmet adına
biraz daha açayım. O dönemde Balkanlar'da sadece İstanbul'da değil, Anadolu'da da birçok yerde olduğu gibi Yunanistan'daki, şimdiki Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki, şimdiki Sırbistan'daki, Karadağ'daki buradaki yaşayan insanların büyük bir kısmı Ortodoks Hristiyan. Dolayısıyla Balkanlara da fetih hareketleri devam ediyor. İşte İstanbul Patriği'nin dini ağırlığı aynı zamanda orada Fatih'in bu yüksek stratejik görüşüyle bir siyasi yakınlaşmayı da sağlıyor. Yani Osmanlı o toprakları ele geçirdiği zaman oradaki Ortodokslar Patrikhane'yi dinledikleri için dolayısıyla Osmanlı uyruğundayken çok daha rahat
kontrol
edebiliyorlar.
Tabii yaşıyorlar, evet. Daha rahat kontrol ediyorlar.
Yani bunlardır. Onların söylediği evet. gibi değil yani. Peki hocam, Lozan Barış Anlaşması'na gelelim. Biraz önce bahsettik Atatürk'ün ifadelerinden. Buna göre Patrikhane'nin hukuk statüsü nedir?
Şimdi Lozan'da Patrikhane üst komisyonda tartışılmamıştır. Sadece Aralık'ta 22 Aralık 1922'de alt komisyonda görüşülmüştür. Alt komisyondaki görüşmelere de hem Patrikhane yani Yunanistan katılmıştır, hem Patrikhane temsilcileri katılmıştır, hem de İngiltere zaten onların koruyucusu, hamisi konumunda Lord Curzon da katılmıştır. Ve orada sanki konuşmamızın başında söylediğimiz gibi Patrikhane hiçbir fesat faaliyetinde bulunmamış. Sanki hep devletinin yanında olmuş gibi Fatih'in onlara daha önceden 6. yüzyılda verilen ekümenikliği devam ettirdi Fatih. Devam ettirdiği ekümeniklik yani bir nevi bağımsızlık kendi içinde kendi işlerini yürütmede rahat hareket etmesi. Muhtariyet de deniyor ona.
Yani ekümeniklik değil de hocam şöyle onun şeyliği, ruhani liderliği Osmanlı toprakları içerisinde geçerliydi. Yani tabii. Diğer ülkeleri, diğer coğrafyaları dersek o zaman ekümenik olur. O şekilde.
Ama kaldırmadı Fatih ekümenikliğini. Evet. Yani evet şöyle bunu Bizans da öyle yaptı. Bizans da kendi yetkisi içerisindekilerle temas ettirdi. Başkasına izin vermedi ama ekümenik sıfatı kullanıldı. Fatih de onu kullanmasına izin verdi. Şimdi Lozan'a geldiğimizde bu sıfatı kullanacağız diyorlar. Ama Türkiye de diyor ki bir dakika. Aradan çok sular geçti. Biz o ihanetleri falan unutacak değiliz. Size belge belge Patrikhane'nin yaptığı ihanetleri açıklayalım. Demin söylediklerime çok daha fazla ilave ederek orada tek tek İsmet İnönü ve Rıza Nur ikisi birlikte tek tek bütün fesatlıkları açıklıyorlar. Bunun üzerine tabii kimsenin söyleyecek fazla bir şeyi kalmıyor. Ve bunun üzerine diyor ki Lord Curzon tamam bunları yapmış olabilirler. Buna bir şey demiyorum. Madem siz bu kadar belgelerle söylüyorsunuz. O halde bunlar Patrikhane'nin sınır dışı edilmesi, Patrikhane'nin yani Türkiye topraklarından çıkarılmasını gerektirmez. Ne yapalım? Bir daha bu işlerle uğraşmaması için sadece dini işlerle meşgul olsun diyorlar. Halbuki bizim tezimiz de bizim de tezimiz hiçbir şekilde Atatürk diyor ki bu fesat yuvası Türkiye topraklarından çıkarılmalıdır. Çünkü biz laik bir devlet kurduk. Artık farklı muamele edemeyiz dini gruplara. Edemeyeceğimiz için de böyle bir kuruma ihtiyaç yok. Böyle bir kuruma ihtiyaç yoksa Patrikhane'ye de ihtiyaç yok. İhtiyaç neresi diyorsanız Yunanistan'sa Yunanistan'a götürün. Selanik ise Selanik'e götürün. Amerika ise Amerika'ya götürün. Ama bizim topraklarımızda olmasın. Tabii o biliyorsunuz. Patrikhane'nin birinci kutsal şehri Roma'ydı. İkinci kutsal şehri İstanbul'du. Dolayısıyla İstanbul'u bırakmak istemiyorlar. Sadece Ortodokslar değil. Ortodoks olmayan Hristiyanlar da bırakmak istemiyor.
Doğru,
olduğu gibi karşı çıktılar. Olduğu gibi hepsi hayır kalacak dediler, kalmalı dediler. Çok büyük mücadele verildi. Biz kaldırılmasını istedik. Onlar kalmasını istedi. En sonunda Lord Curzon dedi ki sizin şartlarınızda kalsın. Lütfen kabul edin. Bunu daha fazla uzatmayın.
Hatta hocam şey değil mi? Bu Lozan barış görüşmeleri bir inkitaya uğradı ya. Orada borçlar ve bu
kesilmesine sebep olan Osmanlı borçları, Patrikhane meselesi ve Musul meselesi. Üçüncü olarak da o meseleler çözülemediği için kaldı. Şimdi bunun üzerine İsmet Paşa bakıyor ki iş biraz uzayacak gene. Çünkü birinci görüşmeler bu yüzden kesildi. İkinci görüşmeleri de kesebilecek potansiyel taşıyor. Bunun üzerine diyor ki tamam. Bunun üzerine diyor ki sizin sözünüzü Lord Curzon'a şeref sözü kabul ediyorum. Ve şeref sözünüze güvenerek Patrikhane'nin Türk kanunlarına tabi olmak. Bir. İkincisi siyasi ve idari işlerle asla uğraşmamak. Üçüncüsü sadece İstanbul'da bulunan Rumların dini görevlerini yerine getirmesi şartıyla İstanbul'da kalmasına izin veriyoruz diyor. Ve bu şekilde de İstanbul'da bu şartlarla kalmasına razı oldular.
Hatta o şartlarda da O şartlarda da İstanbul Valiliğinin 6 Aralık 1923 tarihli bir yazısı var. Hı hı. Patrik seçimine esas alınmış bu. Hı hı. Türkiye dahilinde gerçekleştirilecek dini ve ruhani seçimlerde katılacak adayların Türkiye vatandaşı ve seçim sırasında Türkiye dahilinde görevli olmaları gerekmektedir. Bu şartlar seçilecek kişi için de geçerlidir diyor. Tabii bu Cumhuriyet döneminde öyle her ne kadar Türkiye'nin istekleri karşılanacak dese de karşıdan Vatikan'a tarafında büyük dirençler var.
Tabii.
Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhinde olduğu bilinen kişileri patrik seçmek istiyorlar.
Doğru.
Uzun bir süre. Doğru. Hocam buradan şeye atlayalım.
Nereye?
İkinci Dünya Harbi'nden sonra bir Athenagoras'ın seçilmesi olayı var.
Tamam.
Biliyorsunuz onu.
Evet.
Ona gelelim.
Tamam. Şimdi
yani bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak diyor ama değildi.
Tabii değil.
Evet.
Şöyle şimdi 1945'te savaş bitti. Savaş bittikten sonra Türkiye'nin ve Yunanistan'ın üzerine Sovyetler Birliği'nin çok ağır bir baskısı vardı. Türkiye'den toprak istiyordu, boğazlardan üs istiyordu, bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir tehdit oluşturuyordu. Bu bizi biraz Amerika'ya yakınlaştırdı. Biz hemen NATO'ya üye olmak için ilk müracaat edenlerdeniz. Önce almadılar ama Kore Savaşı'ndan sonra aldılar. İşte bu sırada Menderes hükümeti bir Amerika Birleşik Devletleri'ne bir jest yaptı. Yaptığı jest şu. Patrik'in seçimi gelmişti. Patrik seçimine bizim kanunlarımıza göre, yeni statüsüne göre Türkiye vatandaşı
Menderes değil de henüz daha
50'de demokrat 50'de 50'de
49'da.
50'de bu, 50'de 51'de. Yani 50
peki, tamam buyurun.
Şimdi orada nasıl söyleyeyim size? Türk vatandaşı olmayan birinin Amerika'dan özel uçakla getirilip büyük bir devlet başkanı gibi karşılatıp Menderes tarafında kabul edilip kabul edildikten sonra da onun patrik olmasını onayladılar. Bu aslında Lozan'dan bir tavizdir. Evet. Çünkü bu taviz başka tavizleri getirir. Ama o dönemde bunu yapmak zorunda mıydı derseniz evet. Neden? Çünkü Rusya Osmanlı döneminde olduğu gibi patrikhaneyi kullanarak bütün Balkanlardaki Ortodoksları Türkiye'ye karşı kullanmak istiyordu. Bunun önüne geçmek için Amerika Birleşik Devletleri patrikhanenin Ortodoksluk üzerinden Rusya tarafından kullanılmasını önlemeye yönelik bir adım olarak bunu attı. Türkiye de bunu kabullendi. Evet. Kabullenince tabii bu oradan bir taviz oldu. Onun dışında ama Türkiye'de Rum yok. Tamam patrikhane açık ama bu din adamlarının bu işlerini yapabilecekleri bir cemaat yok. Bunun içinde dışarıdan da din adamı getirdiler. Dolayısıyla ilk taviz 1948'de böylece talep edildi. Evet. 50-51'de de gerçekleşti.
Athenagoras daha sonra bir Herald Tribune gazetesine ben Truman doktrininin dini bölümünü teşkil etmekteydim şeklinde de bir demeci var. Bunu da görebiliyoruz.
Doğru.
Şimdi hocam, zaman kısa olduğu için devam edelim. Patrikhanenin Heybeliada'daki ruhban okulu konusunu sürekli gündemde tutmasının gerekçesi nedir? Ruhban okulu
tamam.
Ayrılmaz bir bütün
Patrikhane'den. Doğru.
Ona gelelim.
Şimdi Patrikhanenin cemaati kalmadı. Bütün Türkiye'deki Rumların sayısı 2000 civarında filandır. Daha fazla değildir.
Evet.
Dolayısıyla bunun için bir ruhban okulunun, bir din adamı yetiştiren okulun açılmasının pek fazla bir anlamı yok. Bu mantıklı. Bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için de sık sık bunu gündeme getirip özellikle Hristiyan dünyasından destek alıp bu destekle Türkiye üzerine baskı yapmaya çalışıyorlar. Asıl gündeme getirmelerinin sebebi budur. Türkiye'ye baskı yapacaklar. Ne baskısı? Bunu gündeme getirecekler. Türkiye tabii bu Lozan statüsüne aykırı diye kabul etmeyecek. Kabul etmediği için de bu görüyorsunuz. Türkiye'de din özgürlüğü yok. Türkiye'de din okulunu açmıyorlar. Türkiye'de din okulunda öğrencilerin öğrenim görmesini istemiyorlar diye baskı yapacaklar. Esas sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci bir sebep eğer Yunanistan arkalarında olursa ki hep arkalarındadır. Türkiye'den fazla bir taviz koparamıyor. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa Birliği'ni arkalarına alırlarsa, Türkiye'nin bir de Avrupa Birliği macerası var, isteği var, talebi var. Dolayısıyla Yunanistan başta olmak üzere, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri sık sık Türkiye'nin önüne ne diyelim ona, dini hoşgörü bağlamında bu Heybeliada Ruhban Okulu'nu Patrikhane'nin isteği olarak gündeme getirirler. Bunun da sebebi Ruhban Okulu'nun Türkiye tarafından kontrol edilmesini önlemektir. Eğer özel bir statüyle açabilirlerse Türkiye ona müdahale edemeyecek. Evet. Bu müdahaleden Türkiye'yi kaçırmak ikinci bir istekleridir.
Şimdi şöyle bir durum var hocam, biliyorsunuz Cumhuriyet ilan edildikten sonra bütün şeyler Milli Eğitim'e bağlıydı.
Tabii.
Okullar. Aslında Ruhban Okulu başlangıçta bir orta dereceli okuldu. Hı hı. Daha sonradan bunu 2 yıllık bir yüksek teoloji bölümüyle birlikte
yüksek okul yaptılar.
Ancak 1971'deki Türkiye'deki ara dönemle birlikte bütün üniversiteler
devlete bağlandı.
Devlete bağlandı. Yani daha önceden özerkti. YÖK diyoruz ya şimdi. Hı. YÖK bünyesine alındı.
Bütün özel okullar kapatıldı, evet. Yani devletin oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı.
Milli Eğitim ve şeye bağlandı. Şimdi buna 1971'de oldu bu kanunla. Buna şeyin itirazı var. Patrikhane'nin itirazı var. Türkiye'de diyor ki sen Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'nin yasalarına tabisin. Bunu tabii söylüyor. Onlarısı ta uzatmayayım. 1863 tahkimnamesi var. Yani ona geçmeyelim şey olarak. Ama bu diyor. Arkasından 1980 ara dönemi ve YÖK kuruldu. YÖK'le birlikte gene bunların istekleri vardı. YÖK diyor ki bizim bütün üniversitelerimiz YÖK'e bağlı. Daha da Türkiye. O hala ayrı şey. Çıkan sorun şeyde. Yüksek teoloji bölümde. Yüksek bölümü. Burada. Şimdi 1990'lı yıllarda özellikle de Soğuk Savaş sona erdikten sonra bu daha çok kaçınmaya başladı. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle eski Sovyet coğrafyasındaki Ortodoksların kontrolünü sağlayabilmek için bu din konusuna büyük önem verdiğini görüyoruz. Teostrateji. Burada işte Patrikhane gene gündeme geliyor. Soğuk Savaş sona ermiş, Türkiye'nin üzerinde bir baskı var. Yani öyle bir baskı ki, şöyle söyleyeyim, artık Amerika tek başına bir küresel güç halinde kalmış. Bizim Patrick Bartolomeu Amerika'ya gidiyor. O tek küresel gücün başkanı Clinton, Amerika'da Bartolomeu'dan randevu istiyor görüşmek için.
Evet.
Bu mümkün mü halbuki? Yani tam tersi olması lazım ama Patrikhane'nin gücünü yükseltmek için yapıyor.
Doğru.
Bu bir strateji.
Bu Türkiye'nin hatası ama.
Evet, tabii.
Çünkü bunu Türkiye önce yaptı.
Şimdi bir şey bitireyim sözümü.
Buyurun.
Burada şey şu, Patrikhane ekümeniklik istiyor. Yani bir şey gibi, papalık gibi bir statü istiyor. Amerika da bunu istiyor, Avrupa Birliği de bunu istiyor. Tabii ki Yunanistan da istiyor. Türkiye de diyor ki, senin bu ekümenikliğini bir şey demiyorum. Yani bu bize göre
benim işim değil.
Evet, bizim değil. Bizim yasalarımıza göre sen İstanbul'da Fatih ilçesine bağlı
bir kurumsun.
Bir kurumsun, dini kurumsun diyor. Tamam, bu bir. İkincisi, ama buna rağmen Patrik'in yurt dışına gidişlerine de dışlarının büyük destekleri var. Ancak öbür türlü şu var. Ruhban okulu meselesinde var. Ruhban okulu illa özel olsun diyor. Siz karışmayın diyor. Tamam mı? O da diyor ki benim bütün üniversitelerim YÖK'e bağlı Türkiye. Sen de ona bağlısın. Bunda haklı Türkiye. Niye? Bunu mesela bu FETÖ benzeri kuruluşlar da desteklemişlerdi. Tamam mı? Dedi ki bunu eğer YÖK'ün kapsamı içerisinde almazsam sizler istediğiniz kıyafette gelirsiniz, istediğiniz şekilde buraya şekil vermeye çalışırsınız. Bu olmaz diyordu. Bunun için de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yüksek dinler bölümü açıldı. İsterseniz gelin burada alın yerinizi de. Ama özellik istedikleri için hala yerlerini almadı.
Tabii o zaman kontrol Türkiye'de olacak. Yani ekümenik olması demek aslında siyasetle uğraşması demek, Lozan'ın delinmesi demektir. Buna
hocam,
izin vermemiz
lazım. Hocam teşekkürler. Hep
çok
kısa oluyor ama
kusura
bakma.
Estağfurullah ya.
Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Patrikhane'nin statüsü konusunu, ekümeniklik iddialarını, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması gibi Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, uzun süredir meşgul eden konuları ele aldık. Çok teşekkür ediyoruz.
Bir cümle daha ilave edeyim mi? Buradan iki hoca da Türk-Yunan konusunda, işbirliği konusunda aleyhimizde düşünmesinler. Biz bir gerçeği sadece hatırlatmak istedik.
Belgeler ortada zaten. Efendim, Mavi Vatan'ın bu haftalıkta sonuna geldik. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'dı. Mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mavi Vatan.